Dokuzuncu ayrım.
Dokuzuncu bölümün devamı. Peeves gıdaklar gibi güldü. Gece yarısı dolaşmaya çıktınızsa sizi bastıracaklar. Yaramazlar, böyle enselenir işte. Bizi ele vermezsen enselenmeyiz Peeves, lütfen. Peeves yumuşacık bir sesle, Filç'e söylemem gerek bunu. Evet, ona söylemeliyim dedi ama gözleri hain hain parlıyordu. Sizin kendi iyiliğiniz için. Çekil yolumuzdan diye diklendi Ron. Peeves'ı hızla itti. Büyük bir hataydı bu. Öğrenciler yataklarından kaçmış diye haykırdı Peeves. Öğrenciler kaçmış, muska koridorundalar. Peeves'tan sıyrılarak can havliyle kaçtılar. Koridorun sonuna kadar koştular. Bir kapı çıktı karşılarına, kilitliydi ve çaresizlik içinde kapıyı iterlerken tamam diye inledi Ron. İşimiz bitti, sonumuz geldi. Ayak sesleri geldi kulaklarına bu arada. Filch Peeves'ın çığlıklarını duymuş, koşarak yaklaşıyordu. Çekilin şöyle diye homurdandı Hermione. Harry'nin asasını kaptı, onu kilide vurarak fısıldadı. Alohomora. Bir tıkırtı oldu kilitte, kapı ardına kadar açıldı. İtişe kakışa geçip kapıyı kapattılar. Öte yandan da konuşulanlara kulak kabarttılar. Nereye gittiler Peeves diye soruyordu Filch. Çabuk söyle bana, lütfen diyeceksin. Benimle dalga geçme Peeves, söylesene nereye gittiler? Peeves'ın o sinir bozucu sesi şarkı söyler gibi çınladı. Lütfen diyeceksin, hiçbir şey öğrenemezsin. Peki lütfen, hiçbir şey. Söyledim ya, lütfen diyeceksin. Hiçbir şey öğrenemezsin diye lütfen dedin. Hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Peeves'ın bir hışırtıyla uzaklaştığını, Filch'in de öfkeyle küfrettiğini duydular. Kapı kilitli sanıyor diye fısıldadı Harry. Sıyıracağız, çek elini Neville. Neville bir dakikadır Harry'nin sabahlığının kolunu çekiştirip duruyordu. Ne var? Harry arkasına döndü, döner dönmez de gördü. Neyi mi? Bir karabasanın içinde sandı kendini. Bu kadarı da olmazdı artık. Başlarına gelen bütün o belalardan sonra sandığı gibi bir odada değillerdi. Bir koridordaydılar ve üçüncü kattaki yasak koridorda. Neden yasak olduğunu da hemen anlamışlardı. Yerden tavana kadar yükselen boyuyla dev bir köpeğin gözlerinin içine bakıyorlardı şimdi. Üç başlı bir köpekti bu. Üç çift fıldır fıldır çılgınca bakan bir göz, kendilerine doğru uzanmış, titreyip duran üç burun, sarımsı dişlerinden kaygan sicimler gibi sarkan salyalarıyla üç de korkunç ağız. Hareket etmeden duruyordu. Altı gözünü de onlara dikmişti. Harry, eğer ansızın çıka gelmemiz onu bu kadar şaşırtmasaydı şimdiye kadar çoktan ölmüştük diye düşündü ama şaşkınlığı geçiyordu köpeğin. Gök gürültüsünü andıran o hırlamaların başka ne anlamı olabilirdi? Kapının tokmağına yapıştı Harry, Filch ile ölüm arasında bir seçim yapması gerekiyorsa Filch'i seçerdi elbette. Dışarı fırladılar. Harry çarparak kapadı kapıyı. Koridor boyunca koştular, daha doğrusu uçtular. Filch herhalde başka bir yerlerde aramaktaydı kendilerini çünkü onunla karşılaşmadılar. Karşılaşıp karşılaşmamaları da pek önemli değildi zaten. O anda tek düşündükleri canavardan olabildiğince uzaklaşmaktı. Yedinci katta şişman kadının portresine varıncaya kadar koştular. Şişman kadın omuzlarından sıyrılmış sabahlıklarına kanter içindeki kıpkırmızı yüzlerine bakarak "Nerelerdeydiniz?" diye sordu. "Boş ver şimdi, domuz burnu domuz burnu" diye soludu Harry. Tablo öne doğru açıldı, salona girip koltuklara yığıldılar ve zangır zangır titriyorlardı. Bir süre hiçbiri ağzını açmadı. Neville sanki ömrü boyunca bir daha konuşmayacakmış gibi duruyordu. Sonunda "Bunlar ne yaptıklarını sanıyorlar?" dedi Ron. "Böyle bir şey okulda kapalı tutulur mu? Köpek dediğin azıcık gezdirilmek, dolaştırılmak ister. Hele bu." Hermione hem soluğuna hem de o kötü huyuna yeniden kavuşmuştu. "Siz hiçbiriniz bakmayı bilmiyorsunuz" diye atıldı. "Köpek neyin üstünde duruyordu? Dikkat ettiniz mi?" "Yerde mi?" dedi Harry. "Ayaklarına bakmıyordum ki, kafalarına bakıyordum." "Yerde değil, bir kapağın üstünde oturuyordu. Bir şeyi koruduğu apaçık ortada." Ayağa kalkarak patladı. "Yaptığınız işten memnunsunuz herhalde. Hepimiz ölebilirdik. Daha kötüsü kovulabilirdik. Şimdi izin verirseniz ben yatmaya gidiyorum." Ron ağzı bir karış açık Hermione'nin arkasından baka kaldı. "İzin senin," dedi. "Sanki zorla sürüklediydikse onu." Harry yatağına uzanırken Hermione'nin söylediklerini düşünüyordu. Bir şey koruyordu köpek. Ne demişti Hagrid? "Dünyada bir şey saklamak istersen en güvenli yer Gringotts'tur. Hogwarts dışında." Harry 713 numaralı kasadaki küçük paketin nerede olduğunu anlamıştı galiba. 10. bölüm. Cadılar Bayramı. Malfoy ertesi gün Harry ile Ron'un hala Hagrid'si olduklarını görünce gözlerine inanamadı. İkisi de yorgun görünüyordu ama keyifleri yerindeydi. Harry de Ron da üç başlı köpek serüveninin harika olduğunu düşünmüşlerdi o sabah. Şimdi bir başka serüvene daha atılmak için içleri gidiyordu. Bu arada Harry, Gringotts'tan Hagrid'a getirilen paketi anlatmıştı Ron'a. Böylesine sıkı koruma gerektiren şeyin ne olabileceği üstüne epey kafa yormuşlardı. ''Ya gerçekten değerli ya da gerçekten tehlikeli bir şeydir.'' demişti Ron. Harry, ''Belki ikisi birden.'' demişti. Esrarengiz nesne yaklaşık 5 santim uzunluktaydı. Bunu biliyorlardı sadece ve ellerinde başka da bir ipucu yoktu. Bu yüzden de onun ne olduğunu kestiremiyorlardı. Neville'da, Hermione'da köpeğin altındaki kapağın neyi gizlediği konusuyla hiç ilgilenmemişlerdi. Neville'ın bütün derdi bir daha köpeğin yanına yaklaşmamaktı. Hermione, Harry ile de Ron'la da konuşmuyordu şimdi. Öylesine bilgiç bir gevezeydi ki ikisi de derin bir oh çekmişlerdi. Bütün istedikleri bir yolunu bulup Malfoy'a dünyanın kaç bucak olduğunu göstermekti. Bu olanak ya da bir hafta kadar sonra postanın gelişiyle doğdu ve onlar çok keyiflendiler. Baykuşlar her zamanki gibi büyük salonu doldurunca kocaman altı hütütün taşıdığı ince uzun bir paket bütün öğrencilerin dikkatini çekti. Harry de herkes gibi onun içinde ne olduğunu merak ediyordu. Kuşlar kendi masasına süzülüp de salamları yere düşürerek paketi tam önüne bırakınca şaşkınlıktan kala kaldı. Hüt hütler kanat çırparak uzaklaşırken bir başka baykuş geldi ve paketin üstüne bir mektup attı. Harry mektubu açtı önce. Öyle yapmakla iyi etmişti doğrusu. Kağıtta şunlar yazılıydı. Paketi masada açma. İçinde yeni Nimbus 2000'in var ama bir süpürgen olduğunu kimsenin bilmesini istemiyorum, yoksa hepsi ister. Oliver Wood ilk antrenmanının için bu akşam saat 7'de Quidditch alanında seni bekleyecek. Profesör McGonagall. Harry okuması için mektubu Ron'a uzatırken sevincini gizlemekte zorlanıyordu. Ron imrenerek Nimbus 2000 ha diye inledi. Ben daha bu modeli elimi bile sürmedim. İlk dersten önce süpürge paketini gizlice açmak için salondan çabucak ayrıldılar ama merdiven başının Crepe ile Goyle tarafından kesildiğini gördüler. Malfoy paketi Harry'nin elinden kaptı, şöyle bir yokladı, paketi yine Harry'ye atarak bir süpürge bu dedi. Gözlerinde kıskançlık ve nefret okunuyordu. Şimdi yandın işte Potter, birinci sınıf öğrencilerine süpürge yasaktır. Ron dayanamadı. Palavra bir süpürge değil bu dedi. Bir Nimbus 2000. Senin evde neyin vardı demiştin Malfoy? Comet 260 mı? Ron Harry'e sırıttı. Kometler göz alıcıdır ama Nimbus'larla karşılaştırılamazlar bile. Malfoy, sen nereden bileceksin Wesley diye atıldı. Sapını bile almaya gücün yetmez. Sen de kardeşlerin de elden düşmelerle idare edersiniz. Ron yanıt veremeden Malfoy'un dirseğinin dibinde Profesör Flitwick belirdi. Kavga etmiyorsunuz ya çocuklar diye ciyakladı. Malfoy, Potter'a bir süpürge göndermişler profesör dedi hemen. Profesör Flitwick Harry'e ışıl ışıl gülümseyerek evet evet biliyorum dedi. Profesör McGonagall bana özel durumlardan söz etti. Potter hangi model? Malfoy'un yüzündeki dehşeti görüp de gülmemek için kendini zor tutan Harry, Nimbus 2000 efendim dedi. Malfoy olmasaydı bunu alamazdım diye ekledi. Harry ile Ron üst kata yöneldiler. Malfoy öfkeden kuduruyordu. Kafası karmakarışık olmuştu. Mermer merdivenin en üst basamağına gelince öyle diye kıkırdadı Harry. Neville'ın hatırlatmacasını almasaydı ben de takıma giremeyecektim. Tam arkalarından öfkeli bir ses geldi. Demek kuralları çiğnediğin için ödüllendirildiğini sanıyorsun Hermione. Harry'nin elindeki pakete durumu hiç de onaylamadan bakarak merdivenleri çıkıyordu. Hani benimle konuşmuyordun dedi Harry. Evet dedi Ron. Sakın cayma, kafamızı dinliyoruz. Hermione burnu havada uzaklaşıp gitti. Harry o gün kafasını derslerine veremedi. Ya yatakhanede yatağının altında duran yeni süpürgesini ya da o geceki Quidditch antrenmanını düşünüyordu. O akşam ne yediğinin bile farkına varmadan bir şeyler atıştırdı. Sonra Ron'la birlikte yukarıya Nimbus 2000 paketini açmaya fırladı. Süpürgeyi Harry'nin yatak örtüsüne koydular. Vay canına diye iç çekti Ron. Değişik süpürge modelleri konusunda hiçbir şey bilmeyen Harry bile bunun harika bir şey olduğunu düşündü. İncecikti, pırıl pırıldı, sapı mahundan yapılmıştı. arka ucundaki süpürge otları özenle seçilmişti. Başına yakın bir yere de yaldızlı harflerle Nimbus 2000 yazılmıştı. Saat 7'ye yaklaşırken şatodan ayrıldı Harry. Alacakaranlıkta Quidditch alanına yollandı. Daha önce stadyumun içine hiç girmemişti. Oyun alanını çevreleyen koltuklar seyircilerin oyunu daha rahat seyredebilmeleri için epeyce yüksekteydi. Alanın iki başında üçer tane altın direk vardı. Her direğe bir çember takılmıştı. Direkler Muggle çocukların sabun köpüğü üfleyerek baloncuklar oluşturduğu o küçük plastik çubukları hatırlattı Harry'e. Ama bunların yüksekliği 15'er metreydi. Wood'u beklerken içinde uyanan uçma isteğine karşı koyamadı Harry. Süpürgesine binip ayaklarıyla yere vurup havalandı. Ne güzel bir duyguydu bu. Direklerin arasından geçti, oyun alanında alçalıp yükseldi. Şöyle hafifçe dokunmaya görsün, Nimbus 2000 hemen yön değiştiriyordu. ''Hey Potter, in aşağı!'' Oliver Wood gelmişti. Kolunun altında kocaman bir tahta kutu vardı. Harry yanına indi onun. Wood gözleri ışıl ışıl, ''Çok güzel'' dedi. ''McGonagall haklıymış, doğuştan yeteneklisin. Bu akşam kuralları öğretirim sana, sonra da haftada 3 gün takım antrenmanlarına katılırsın.'' Kutuyu açtı. Değişik boylarda 4 top vardı içinde. Tamam dedi Wood. Şimdi Quidditch oynamak pek kolay değildir ama kurallarını öğrenmek kolaydır. Her takımda 7 kişi bulunur. Üçüne kovalayıcı denir. 3 kovalayıcı diye tekrarladı Harry. Bu arada Wood futbol topu büyüklüğünde kıpkırmızı bir top çıkardı kutudan. Bu topa Quiffle denir. Kovalayıcılar Quiffle'ı birbirlerine atarak onu çemberlerin birinden geçirmeye çalışırlar. O zaman gol olur. Bir Quiffle'ı çemberlerin birinden geçirirsen 10 sayı kazanırsın, anlıyor musun? Harry, kovalayıcılar Quiffle'ı birbirlerine atarak çemberlerin birinden geçirmeye çalışırlar diye tekrarladı. Uçan süpürgeler üstünde oynanan bir çeşit basketbol ama bunda 6 basket var. Wood merakla basketbol nedir diye sordu. Hemen boş ver dedi Harry. Her takımda bir oyuncu daha var, ona da tutucu denir. Ben Gryffindor'ın tutucusuyum. Boyuna bizim çemberlerin çevresinde uçar, karşı takımın sayı yapmasını engellemeye çalışırım. Bütün bunların hepsini hatırlamaya kararlıydı Harry. 3 kovalayıcı, 1 tutucu dedi. Quiffle'la oynarlar. Tamam, anlaşıldı. Peki bunlar ne işe yarıyor? Kutudaki 3 topu işaret etti. Şimdi göstereceğim dedi Wood. Al şunu. Beyzbol sopasını andıran küçük bir sopa uzattı Harry'e. Bludger'ların ne işe yaradığını göstereceğim dedi. Bu ikisi Bludger'dır. Kırmızı Quiffle'dan biraz daha küçük boyda birbirinin aynı simsiyah 2 topu gösterdi. Harry 2 topunda kutunun içinde kendilerini tutan kayışlardan kurtulmak için hafifçe çırpındıklarını fark etti. Wood geri dur diye uyardı Harry'i. Eğilip Bludger'lardan birinin kayışını çözdü. Siyah top bir anda kutudan fırladı, yükseldi, sonra Harry'nin yüzüne yöneldi hızla. Harry burnunun kırılmasını önlemek için sopayla vurdu topa. Bludger zikzaklar çizerek havada uzaklaştı. Dönüp başlarının çevresinde dolandı ama tam Wood'a çarpacağı sırada takım kaptanı onu yakalayıp yere çiviledi. Wood çırpınan Bludger'ı kutuya koyup kayışla bağlarken ''Gördün mü?'' dedi soluk sola. Bludger'lar oradan oraya seyirtip oyuncuları süpürgelerinden düşürmek isterler. Bu yüzden de takımlarda 2'şer vurucu bulunur. Bizim vurucular Wesley ikizleri görevleri tam takım arkadaşlarını Bludger'lardan korumak ve onları karşı takım oyuncularına fırlatmak. Buraya kadarını anladın mı? Harry soluk bile almadan 3 kovalayıcı kıyıcıyla sayı yapmaya çalışır, tutucu çemberleri korur, vurucularda Bludger'ları kendi takımlarından uzak tutmaya çabalar, dedi.
Çok iyi, dedi Wood. Öyle laf arasında soruyormuş gibi. Dedi Harry, Bludger'lar kimseyi öldürdü mü? Hagrid'i öldürmedi. 1-2 çene kırıldı, o kadar. Şimdi takımın son oyuncusu arayıcıdır, yani sen. Ne Quiffle'ı aldıracaksın ne de Bludger'lara. Kafamı kırmazlarsa tabii. Merak etme, Wesley'ler Bludger'larla rahatça başa çıkabilirler. Zaten kendileri de birer insan Bludger. Wood kutuya uzanıp 4. topu aldı, 10. topu. Quiffle'ın ya da Bludger'ların yanında ufacık kalan ceviz büyüklüğünde bir toptu bu. Pırıl pırıl altından yapılmıştı. Çırpınan minicik gümüş kanatları vardı. Bu, dedi, altın sinic. Bütün toplardan önemlidir. Yakalaması çok güçtür. Çünkü çok hızlıdır. Onu görebilmek çok güçtür. Arayıcının görevi onu yakalamaktır. Aradan süzülüp kovalayıcılardan, vuruculardan, kafuldan, bludgerlardan sıyrılıp öteki takımın arayıcısından önce yakalayacaksın onu. Kim snitch'i daha önce yakalarsa takımına 150 sayı kazandırır. Bu da bir bakıma maçı kazanmak demektir. İşte bu yüzden arayıcılara çok faul yapılır. Bir Quidditch maçı ancak snitch yakalanınca sona erer. Yani sürüp gidebilir. Rekor 3 ay galiba. Oyuncular arasında uyusun diye boyuna yedekleri de oynatmışlar. Hepsi bu kadar. Soracağım bir şey var mı? Harry başını iki yana salladı. Ne yapması gerektiğini anlamıştı ama sorun bunu yapabilmekti. Wood snitch'i dikkatle kutuya koyarken şimdilik bununla çalışmayacağız dedi. Hava çok karanlık, yitirebiliriz. Şunlarla çalıştıralım seni. Bir kese sıradan golf topu çıkardı cebinden. Birkaç dakika sonra da havadaydı ikisi. Wood topları olanca hızıyla dört yöne fırlatıyor. Harry de onları yakalamaya çalışıyordu. Bir tekini bile kaçırmıyordu Harry. Wood'un keyfine diyecek yoktu. Yarım saat kadar çalıştılar. Artık hava iyice kararınca çalışmayı bıraktılar. Şatoya dönerlerken neşeyle "Bu yıl Quidditch kupası bizim olacak," dedi Wood. "Charlie Wesley'yi bile sollarsan şaşmam. Ne kadar iyi bir oyuncuydu. Ulusal takıma bile seçilebilirdi. Ejderha peşine düşmeseydi." Harry o kadar dersin üstüne haftada 3 akşam Quidditch antrenmanında binince Hogwarts'ta 2 ayın nasıl geçtiğini fark etmedi bile. Şato kendisine Private Drive'dan çok daha sıcak bir yuva olmuştu. Temel bilgileri öğrendikleri için dersleri de gittikçe daha ilginç oluyordu. Cadılar Bayramı sabahı koridorları saran nefis bir kabak tatlısı kokusuyla uyandılar. Daha da güzel bir şey oldu sonra. Profesör Flitwick, muska dersinde artık nesneleri uçurabilecek duruma geldiklerini söyledi. Neville'ın kurbağasını odada dört döndürerek uçurduğundan beri herkes bu anı heyecanla bekliyordu. Profesör Flitwick ilk alıştırmalar için çocukları çifter çifter ayırdı. Neyse ki Harry'nin yanına Seamus Finnegan düştü. Çünkü Neville de onunla ikili oluşturmak için bayağı heveslenmişti. Ama Ron Hermione Granger'la çalışacaktı. Buna Ron'un mu Hermione'un mu daha çok içerlediğini anlamak çok güçtü doğrusu. Hermione Harry'nin süpürgesi geldiğinden beri ikisiyle de konuşmamıştı. Profesör Flitwick her zamanki gibi kitaplarının üstüne tüneyerek çalıştığımız o bilek hareketlerini sakın unutmayın diye ciyakladı. Hızlı ve kesin unutmayın, hızlı ve kesin. Büyülü sözcükleri doğru söylemek de son derece önemlidir. Büyücü Brofio'yu hatırlayın hep. F yerine S deyince kendini sırt üstü yerde buluvermişti. Göğsünün üstüne de bir yaban mandası çökmüştü. Çok güçlü bu. Harry ile Seamus'un bilek hareketlerini hızlı ve kesindi ama uçurmak istedikleri kuş tüyü sıranın üstünde duruyor, bir türlü havalanmıyordu. Seamus'un sabrı taştı sonunda, asasıyla uçurmaya kalkışırken kuş tüyünü ateşe verdi. Harry onu şapkasıyla söndürmek zorunda kaldı. Yani yan sıradaki Ron'un da şansı pek yaver gitmiyordu. Uzun kollarını yer değirmeni gibi sallayarak "Wingardium Leviosa" diye bağırıyordu. Harry Hermione'un atıldığını duydu. "Wingardium Leviosa" diyeceksin. Garı uzatacaksın. O kadar iyi biliyorsan sen söyle diye homurdandı Ron. Hermione cübbesinin kollarını sıyırdı. Asasını sallayarak "Wingardium Leviosa" dedi. Tüyleri sıradan havalandı. Başlarının bir metre kadar üstünde uçuştu. Profesör Flitwick el çırparak "Harika!" diye bağırdı. Herkes baksın, Miss Granger başardı. Ders sonunda Ron dokunsan patlayacaktı. Kalabalık koridorda kendilerine yol açarak yürürlerken "Tevekkeli kimse katlanamıyor bu kıza," dedi. "İnsan değil, karabasan." Yanından geçerlerken biri çarptı Harry'e. Hermione'du. Harry ona bir göz atınca irkildi. Kız gözyaşları içindeydi. Galiba söylediklerini duydu. "Ne olurmuştu duysa," dedi Ron. Ama o da biraz tedirgin olmuşa benziyordu. Hiç arkadaşı olmadığının farkına vardı herhalde. Hermione bir sonraki derse gelmedi. Bütün öğleden sonra da ortalarda görünmedi. Cadılar Bayramı şöleni için büyük salona giderlerken Parvati Patil'in arkadaşı Lavender'le konuşmasına kulak misafiri oldular. Parvati Patil, Hermione'un kızlar tuvaletinde ağladığını, yalnız kalmak istediğini söylüyordu. Ron'un tedirginliği daha da arttı bunları duyunca ama biraz sonra büyük salona girip de Cadılar Bayramı süslemelerini görünce Hermione'u unutuverdiler. Duvarlardan ve tavandan havalanan bin yarasa uçuşuyordu tepelerinde ve bin yarasa da kara bulutlar gibi masaların üstünde kanat çırpıyor, içleri oyulmuş, bal kabaklarında yanan mumların ışıklarını titretiyordu. İlk geceki şölende olduğu gibi altın tabaklarda yemekler belirdi ansızın. Harry tam bir közlenmiş patates midye indiriyordu ki hoplaya zıplaya Profesör Kerrigan girdi salona. Sarığı çözülmüştü, yüzünde dehşet okunuyordu. Herkes onun Profesör Dumbledore'un koltuğuna doğru ilerlediğini, masaya yaslandığını gördü. İfrit diye inledi Profesör Kriegel. Zindanda ifrit var, haberiniz olsun. Sonra yere yığılıp bayıldı. Tam bir kargaşa çıktı. Profesör Dumbledore yeniden sessizliği sağlamak için asasının ucundan birkaç maytap patlatmak zorunda kaldı. Sınıf başkanları diye gürledi. Sınıflarınızı hemen yatakhanelere götürün. Percy hemen havasını attı. Beni izleyin, birinci sınıflar, birbirinizden ayrılmayın. Söylediklerimi yaparsanız ifritten korkmanıza gerek kalmaz. Tam arkamdan gelin, yol açın. Birinci sınıflar geliyor, açılın. Ben sınıf başkanıyım. Merdivenleri çıkarken ifrit nasıl girebilir buraya diye sordu Harry. Ron bana sorma dedi. İfritler gerçekten salaktır. Belki de Peeves almıştır içeri. Cadılar bayramı şakası diye. Değişik yönlere koşturan değişik öğrenci kümelerinin yanından geçtiler. Telaş içinde seyirten Hufflepuff da aralarından geçerken Harry Ron'un koluna yapıştı birdenbire. Şimdi aklıma geldi. Hermione? Ne olmuş Hermione'a? İfritten haberi yok. Ron dudağını ısırdı. Peki tamam diye kestirip attı ama Percy görmesin bizi. Eğilerek öteki yana giden Hufflepuff'lara karıştılar. Issız bir koridordan geçip kızlar tuvaletine doğru koştular. Tam köşeyi dönmüşlerdi ki hızlı hızlı ayak sesleri duydular arkalarında. Harry'i kocaman bir aslan heykelinin arkasına çekerek Percy diye fısıldadı Ron. Heykelin arkasından kafalarını uzatınca gelinin Percy değil Snape olduğunu gördüler. Snape koridoru geçip gözden yok oldu. Harry ne yapıyor diye fısıldadı. Neden öteki öğretmenlerle birlikte zindanda değil? Sorduğun adama bak. Olabildikleri kadar sessizce Snape'in uzaklaşan adımlarını izlediler yan koridorda. Üçüncü kata çıkıyor dedi Harry. Ama Ron elini kaldırdı. Burnuna bir koku geliyor mu? Harry havayı kokladı. Kirli çorapla kimsenin nedense hiç temizlemediği genel tuvalet karışımı pis bir koku geldi burnuna. Sonra işittiler onu. Derinlerden gelen bir homurtu, dev ayakların sürünmesi. Ron eliyle gösterdi. Soldaki geçidin sonunda kocaman bir şey onlara doğru ilerliyordu. Karanlığa sığındılar hemen. Yaratığın ay ışığında belirdiğini gördüler. Korkunç bir görüntüydü bu. 4 metre boyundaydı. Derisi gri kaya rengindeydi. Koskoca bedeninin üstüne Hindistan cevizi büyüklüğünde ufacık bir kafa yerleştirilmişti. Kısa bacakları ağaç gövdeleri kadar kalındı. Ayakları nasır içindeydi. İnanılmaz bir koku yayıyordu çevresine. Elinde tuttuğu kocaman tahta sopa kollarının uzunluğu yüzünden yere değiyordu. İfrit bir kapının önünde durup içeri baktı. Sivri kulaklarını oynattı, minicik beynini çalıştırdı, sonra usulca odaya daldı. Anahtar kilidin üstünde diye mırıldandı Harry. Onu içeriye kilitleyebiliriz. Ron tedirginlik içinde iyi fikir dedi. Açık kapıya doğru ilerlediler. Ağızları kupkuruydu. İfrit'in ansızın çıkıvermemesi için dua ediyorlardı. Harry bir sıçrayışta kapıya ulaştı. Anahtarı yakaladı. Kapıyı çarparak kapattı. Kilitledi. Evet. Zafer sarhoşluğu içinde geçitte koşmaya başladılar. Ama tam köşeye vardıklarında öyle bir şey duydular ki az kalsın korkudan öleceklerdi. Korkunç bir çığlıktı bu. Kilitledikleri odadan geliyordu. Ron kandı baron gibi bembeyaz kesilmişti. Olamaz dedi. Harry yutkundu. Kızlar tuvaletiydi orası. Hermione dediler birlikte. Yapmak isteyecekleri son şeydi bu ama başka çareleri yoktu. Dönüp kapıya koştular. Korkuyla titreyerek anahtarı çevirdiler. Harry çekip açtı kapıyı. İçeri daldılar. Hermione Granger karşı duvarın dibine büzülmüştü. Bayılacaktı neredeyse. İfrit duvarlardaki lavaboları söküp atarak ona doğru ilerliyordu. Harry çaresizlik içinde şaşırtmaca ver dedi. Eline geçen bir musluğu bütün gücüyle duvara fırlattı. İfrit Hermione'un birkaç adım ötesindeydi. Sesin nereden geldiğini anlamak için aptal aptal gözlerini kırpıştırarak çevresine bakındı. Minicik hain gözleri Harry'e ilişti. Bir an durakladı, sonra sopasını kaldırıp onun üstüne saldırdı. Ron Odanın öteki yanından "Hey kuş beyni!" diye bağırarak madeni bir boru parçası fırlattı ifrite. İfrit borunun omzuna çarptığını bile fark etmemişti ama sesini duymuştur onun. Bu kere Harry'i bırakıp ona yöneldi. Bu da Harry'e ifritin yanından geçmek için vakit kazandırdı. Harry "Hadi koş koş!" diye bağırdı Hermione'a. Onu kapıya doğru çekmek istedi. Ama Hermione kımıldayamıyordu bile. Ağzı korkudan bir karış açık, duvar dibine çökmüş, öylece duruyordu. Çığlıklarla, yankılarla çılgına dönen ifrit bir daha kükredi. En yakındaki kaçacak yeri olmayan Ron'a saldırdı. O anda hem korkusuzca hem de aptalca bir şey yaptı Harry. Atlayıp ifritin boynuna sarıldı arkadan. İfrit Harry'nin sırtında olduğunun farkında bile değildi ama boynuna uzun bir değneğin sokulduğunu bir ifrit bile anlar. Onun sırtına atladığında asası elindeydi Harry'nin. Ucu da ifritin burun deliklerinden birine girmişti. İfrit acıyla uluyarak iki büklüm oldu, sopasını salladı. Harry can havliyle tutunuyordu ona. Ya yerlere savrulacak ya da sopayı kafasına yiyecekti. Hermione yere büzülmüştü korkuyla. Ron kendi asasını çıkardı. Ne yaptığını farkında bile olmadan aklına ilk gelen büyülü sözleri haykırdı. Wingardium Leviosa. Sopa ansızın fırladı. İfrit'in elinden havaya yükseldi. Yükseldi. Sonra ağır ağır döndü. Korkunç bir çatırtıyla sahibinin kafasına indi. İfrit oracığa yüzü koyun yığıldı. Yığılırken de bütün odayı zangır zangır sarstı. Harry ayağa kalktı, titriyordu, soluğu kesilmişti. Ron asası hala havada, ne yaptığına şaşkınlıkla bakıyordu. İlk konuşan Hermione oldu. "Acaba öldü mü?" "Sanmıyorum," dedi Harry. "Olsa olsa bayılmıştır." Eğirip asasını ifritin burnundan çıkardı. Yapışkan gri bir sıvıyla kaplanmıştı asa. "Üf, ifrit sümüğü bu." Asasını ifritin pantolonuna sildi. Bir kapının çarpıldığını duydular ansızın. Kulaklarına patırtırlı ayak sesleri geldi. Üçü de kafasını kaldırdı. Ne büyük şamata kopardıklarını fark etmemişlerdi o arada ama gürültü de ifritin korkunç çığlıkları da aşağıdan mutlaka işitilmişti. Bir an sonra Profesör McGonagall daldı odaya. Hemen arkasında Snape vardı. Onu da Kriegel izliyordu. Kriegel ifrite şöyle bir baktı, sonra belli belirsiz bir iniltiyle elini kalbine götürerek bir tuvaletin üstüne çöktü. Snape ifritin üstüne eğildi. Profesör McGonagall Ron'la Harry'e bakıyordu. Onu hiç bu kadar öfkeli görmemişti Harry. Dudakları bembeyaz kesilmişti. Gryffindor'a 50 puan kazandırma umudu Harry'nin içinden siliniverdi. Sesinde soğuk bir öfkeyle "Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" dedi Profesör McGonagall. Harry Ron'a baktı. Ron'un asası hala havadaydı. "Ölebilirdiniz. Neden yatakhanede değilsiniz?" Snape sert sert baktı Harry'e. Harry gözlerini yere dikti. Ron artık asasını indirseydi keşke. Derken incecik bir ses geldi gölgeler arasından. "Lütfen Profesör McGonagall, onlar beni arıyorlardı." "Miss Granger." Hermione sonunda ayağa kalkabilmeyi başarmıştı. İfrit'i aramaya çıkmıştım çünkü tek başıma onunla baş edebilirim sanıyordum. Çünkü çok şey okumuştum onlar hakkında. Ron asasını indirdi. Hermione Granger bir öğretmene düpedüz yalan mı söylüyordu? "Beni bulamasalardı ölmüştüm." Harry asasını ifritin burnuna soktu. Ron da kafasına vurdu. Birini çağıracak vakitleri yoktu. Onlar geldiğinde ifrit benim işimi bitirmek üzereydi. Harry ile Ron bu hikayeyi ilk kez duymuyormuş gibi görünmeye çalıştılar. Profesör McGonagall içine bakarak öyleyse dedi. "Miss Granger, düpediz budalılıktır bu. Bir dağ ifritini tek başınıza haklayabileceğinizi nasıl düşünürsünüz?" Hermione başını önüne eğdi. Harry'nin dili tutulmuştu. Kuralları çiğneyecek son kişiydi Hermione. Şimdi onları kurtarmak için ne palavralar atıyordu. Snape'in gülücükler dağıtması bile kendisini bu kadar şaşırtmazdı. Profesör McGonagall, "Miss Granger, bunun için Gryffindor'dan 5 puan silinecek," dedi. "Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Yaranız bereniz yoksa doğru Gryffindor kulesine gidin. Öğrenciler yemeklerini kendi kulelerinde yiyor." Hermione çıktı. Profesör McGonagall Harry ile Ron'a döndü. "Ucuz kurtuldunuz ama birinci sınıf öğrencileri de koca bir ifriti kolay kolay yere seremez doğrusu. İkiniz de Gryffindor'a 5'er puan kazandırdınız. Bu Profesör Dumbledore'a da bildirilecektir. Gidebilirsiniz." Koşarak odadan çıktılar. İki kat çıkıncaya kadar da birbirleriyle konuşmadılar. Her şey bir yana, ifritin kokusundan kurtulmak bile güzeldi. Ron, 10 puandan fazla almalıydık diye homurdandı. 5 demek istiyorsun. Hermione yüzünden silinen 5 puanı unutma. Bizi kurtarmakla iyilik etti dedi Ron. Aslına bakarsan biz onu kurtardık. Harry hatırlatmadan edemedi. Onu içeride o şeyle kilitlemeseydik kurtarmaya falan gerek kalmayacaktı. Şişman kadın tablosunun önüne gelmişlerdi. Dobuz burnu deyip girdiler. Ortak salon kalabalıkta gürültülüydü. Herkes yukarıya gönderilmiş yemekleri yiyordu ama Hermione kapının yanında tek başına durmuş onları bekliyordu. Utangaçlıkla yüklü bir sessizlik oldu. Sonra birbirlerine hiç bakmadan teşekkürler deyip yemek almaya koştular. Ama o andan sonra Hermione Granger arkadaşları oldu. Bazı olaylar vardır, dostluklara yol açar. 4 metre boyunda bir ifritin canını okumak da öyle bir olaydı işte. 11. Bölüm Quidditch. Kasım ayına girdiklerinde hava çok soğudu birdenbire. Okulun çevresindeki dağlar buz grisi bir renge büründü. Göl donup çeliğe döndü. Her sabah çiğle kaplanıyordu yer. Üst katların pencerelerinden Hagrid'in sırtında upuzun bir köstebek derisi palto, ellerinde tavşan kürkünden eldivenler, ayaklarında da kunduz derisinden kocaman çizmelerle Quidditch alanındaki süpürgelerin buzlarını çözdüğü görülebiliyordu. Quidditch mevsimi başlamıştı. Harry haftalarca çalışmadan sonra cumartesi günü ilk maçına çıkacaktı. Gryffindor ile Slytherin arasındaydı maç. Gryffindor kazanırsa şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yükselecekti.